أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbim göğsüme genişlik ver. Kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Amin, amin, amin. Aziz dostlar, bugün 11. Esma, 12. Esma dersimizdeyiz. Ve Rab isminin 3. dersindeyiz. İlk dersimizde Rab isminde Rab olan Allah'ı ve Rab isminin lugavi karşılıklarını görmüştük. Daha sonraki dersimizde alemlerin Rabbi ne demek? Alemler ne demek? Ve yerin ve göğün Rabbi, arşın Rabbi ve bunların Kur'an'daki karşılıklarını görmüştük. İnşallah bugün insanın ve insan soyunun Rabbi konusuyla Rab ismine devam edeceğiz. Hazreti İnsan. Biz Hazret deyince aklımıza hemen falan veya feşmekan geliyor. Ama insanın hazret olduğunu unutuyoruz. Gerçekten de insan Rabbimiz için bir hazrettir. Çünkü ahsen-i takvim üzere yaratılmıştır. Çünkü Allah'ın şah eseridir. Allah mahlukat ağacının hem tohumu hem meyvesi kılmıştır insan. Bu tohumu ve bu meyveyi anlamadan mahlukatı anlayamayız. Onun için irfan ekolümüz insana küçük alem, el-âlem-sugra demiştir. Mikrokozmos. Ve aleme de, kainata da el-âlemul kübra, makrokozmos demişlerdir. Gerçekten insan küçük kozmostur. Kainatı sıkın, sıkın ve özünü çıkarın, insan olsun. İnsanı açın, açın, kainat kadar büyütün, kainat olsun. Hoşça bak zatına kim? Zübde-i alemsin sen. Merdüm-i dide-i ekvan olan Ademsin sen. Şeyh Galip ne güzel söylemiş değil. Kendi zatına dön, doğru bir gözle, güzel bir gözle bak. Bak bakalım ne göreceksin. Eğer Allah'ın gör dediği yerden bakarsan, zübde-i alem olduğunu, alemin özü olduğunu görürsün. Ve merdüm-i dide-i ekvan, kainatın göz bebeği olduğunu görürsün. Onun için insanın göz bebeğine Arap dilinde İki karşılık vardır. Hadgatul ayn, insanul ayn. Gözün insanı, göz bebeği demektir. Gözün insanı. Demek ki insan da kainatın göz bebeği. Allah kainatın göz bebeğine çöp batmasını ister mi? Ama insan kendi elleriyle kendi gözünü çıkarabiliyor. Yani insan kendi kendine batabiliyor. Kainatın göz bebeğini Allah koruyor. Tıpkı gözü koruduğu gibi. Göz kaç korumaya sahip baksanız. Önce bir göz çukuru. Hem de çok kavi, muhteşem bir malzemeden göz çukuru. Harika bir geometrik şekle sahip, oyulmuş, içine muhafaza edilerek konulmuş. Ondan sonra bir göz kapağı. Gelecek tehdit ve tehlikelere karşı. Daha sonra kaş çıkıntısı. Daha sonra kaşın kendisi, alından inen terler yana aksın da göze kaçmasın diye. Kaç tane koruma altına alınmış. Gözü yaratan yaratmış da bir de gözü korumayı da koruma altına da almış. Yani ben yarattım sen de koru. Ben verdim sen de koru dememiş. Korumuş da. Bizim baş gözümüzü böylesine koruyan yürek gözümüzü korumaz. Peki biz niye korumayız? Biz neden korumayız? Allah'ın koruduğunu biz niye korumayız? Allah'ın sakındığını biz niye sakınmayız? İşte Rabbim bizi bizden sakınıyor. Bizi bizim şerrimizden de koruyor. Bizi sadece başkalarının şerrinden değil. Bizi kendi şerrimizden de. Kendi şerrimizde var mı? Allah'ınız aşkına bu soruyu, bu suali sormaya gerek var mı? İnsanın kendine verdiği zararı başkaları insana veremez. Görmüyor muyuz? İnsan haddini aşarsa, yatağından çıkarsa, sınırını geçerse, kendini unutursa neler yapıyor? Nasıl vahşileşebiliyor? Kendi türüne karşı insanın yaptığını başka hiçbir şey yapmıyor. O nedenle insan böyle bir varlık. Ah seni takvim. İnna halaknel insane fi ahsani takvim. Thumma radaknahu esfele safilin. Biz insanı en güzel kıvamda yarattık. Yani kemale ulaşabilecek bir kıvamda yarattık. Fakat getirdik, start noktasına, başlangıç noktasına koyduk ki bu kıvamı kendi gayretinle kazan diye. Başlangıç noktasına koyduk. Ondan sonrası kendi gayretine ait. Çünkü irade verdik, akıl verdik. Donattık onu ve bu irade ve aklı kullanarak kendi çabanla Allah'ın senin içine koyduğu kıvamını bul dedik. Daha ne yapsın? Evet, Hazreti İnsan, kainatın göz bebeği dedik. İnsanın Hazreti İnsan olması Rabbin rububiyetinin bir tecellisi. Çünkü Rabbin rububiyetinin varlık içinde en büyük tecellisi insanadır. Cansız varlıklar, bitkiler, hayvanlar ve insan. İnsan, alemi melekutla alemi mülk arasındaki muhteşem varlık. Bir tarafıyla alemi ervaha, alemi melekuta ait. Hatta onu geçen bir tarafı var. Onu geçen, onu aşan. İşte meleklerin insana secdesi bu. Melekleri aşan bir tarafı olmasaydı melekler insana secde ile emredilmez. Bundan daha büyük insana bir şeref olabilir mi? Eğer bir insanın büyüklüğünü veya insan türünün büyüklüğünü ifade edecekseniz bundan daha güzel bir cümle kurabilir misiniz? Ama bir tarafıyla da alemi mülke ait. Onun için onda madenlerden bir cüz var. Yani elementer kökeninden getirdiği madenleri temsil ediyor yine. Tabiatta, kainatta olan 155 elementin hemen tamamına yakını, tamamı demiyorum, insanda da var. Onun için insanda bakınız, bu elementlerin birçoğunu görürsünüz. Minerallerin birçoğunu görürsünüz. Demir var, kurşun var, çinko var, efendim fosfor var, bakır var, var var var. İnsanda yok yok. Dolayısıyla kainattaki taşları da temsil ediyor. Madenleri de temsil ediyor. Dahası bitkileri temsil ediyor. Onun için beynin en alt katında soğancık var. Soğancık tıpkı bitki soğanı gibidir. Ve insandaki bitkiyi temsil eder. Onun için de en öldürücü yer orasıdır. Ense kökü. Eğer ağır bir biçimde vurulursa ölür. Biraz az vurulursa bayılır. Yani insanın bitki tarafına dokunduğunda gidiyor. Ve insanın hayvan tarafı. Zaten canlı olarak, canlı varlık olarak insan olmadan önce beşer idi. Oraya geleceğiz. Ve ruh üflenince insan oldu. Ve ondan sonra insan tarafı. Yani insan kendinden aşağı mertebelerdeki tüm varlıkları da temsil ediyor. Belki Rabbinin huzurunda namaza durduğunda, kıyamda iken elementer tarafını Rabbine teslim ediyor. Dağlar gibi duruyor. Taşlar gibi duruyor kıyamda iken. Rükuda iken hayvani tarafını temsil ediyor. Yani teslim ediyor Allah'a. Ve secdede iken bitkilerin ağzı yerdedir. Onun için oradan beslenirler, oradan. Secdede iken de bitkileri temsil ediyor. Orasını Allah'a teslim. Yani insan şunu diyor, ben her tarafımla sana teslimim ya Rabbi. Beni var ederken geçirdiğin tüm süreçlerimle sana teslimim. Sana teslimiyetimi ilan ediyorum, diyor. Dolayısıyla Hazreti insan oluyor. Rab olan Allah'ın şaheseri oluyor. Hayatı ve ölümü yaratan Allah, sizin de Rabbinizdir. Önden giden atalarınızın da Rabbidir. Altını çizdiğimiz nokta, Rabbinizdir. Atalarınızın da Rabbidir. Ayeti kerimede Duhan suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Rab isminin geçiyor olması bizim dikkatimizi çeken nokta. Yani Allah'ın başka bir esmasından başka bir isim kullanılmıyor. Rab ismi kullanılıyor. Hayatı ve ölümü yaratan Rab'miş. O zaman buradan ne anlıyoruz? Hayat ve ölümün kendisi Rabbin rububiyetinin tecellisi için vardır. Kesin sonuç bu. Yani neden hayat vardır sualini sorun. Neden ölüm vardır sualini sorun. Alacağınız cevap Rabbin rububiyetinin tecellisi için. Demek ki hayat ve ölümün her türü, hayatın tüm mertebeleri, ölümün tüm mertebeleri, unutmayalım, hayat tek mertebe değildir. Cansız diye baktığımız varlıkların kendine ait bir hayat mertebesi vardır. Bitkilerin kendine ait bir hayat mertebesi vardır. Hayvanların kendine ait bir hayat mertebesi vardır. İnsanların kendine ait bir hayat mertebesi vardır. Meleklerin kendine ait bir hayat mertebesi vardır. Alemi ervahta ruhların kendine ait bir hayat mertebesi vardır. Ve tabii ki Allah, hay olan Allah'ın hayat mertebesi tüm hayatları yaratan, kuşatan mutlak hayattır. Görüyorsunuz, hayat mertebesi tek değildir. Dolayısıyla insan dünyaya gelmeden önce bir başka mertebede hayattadır. Dünyaya geldiğinde bu hayat mertebesi değişir, öldüğünde bir başka mertebede hayata kayar. Şehidin hayat mertebesiyle şehit olmayanın hayatını Allah'a şahit kılmayanın, şehit sadece savaşta ölen değildir, hayatını Allah'a şahit kılmayanın hayat mertebesi aynı değildir. Aynı olmadığı için ki Allah yolunda yaşayıp Allah yolunda ölenlere ölüler demeyin der Kur'an. Onların hayat mertebesi diğer ölülerin hayat mertebesiyle aynı değildir. Dolayısıyla hayatın mertebeleri vardır. Ölümün de mertebeleri vardır. Aslında ölümün hayat, ölümün mertebeleri hayatın mertebeleridir. İkiye ayırmak bile gereksiz belki. Ölüm dediğimiz hadise bir geçiş noktası. Onun için hayatın farklı mertebelerine biz ölüm diyoruz. O nedenle hayatı ve ölümü yaratan Allah sizin de Rabbinizdir. Niçin yarattın ya Rabbi? Rububiyetimin tecellisi için. Elementer gelişim süreci, insanın ilk gelişim süreci. İnsan sudan başlayan bir süreçle yaratılmaya başlandı. Biz bunu Kur'an'dan anlıyoruz, değil mi? وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Hay, canlı olan her varlığı biz sudan kıldık. Başlangıç sudan. Ama hiç şüphe yok ki suyun da bir başlangıcı var. Dolayısıyla aslında onun da başlangıcı sanırım ateş. Külün ekmeğini yiyoruz demiştim ya. Külün ekmeğini yiyoruz. Dünya sönmüş bir volkan. Külün ekmeğini yiyoruz. Gördüğünüz her şey, volkan dediğiniz şey de ateşin geriye kalan kısmı. Kül dediğiniz şey de onun geriye kalan kısmı. Neyin ekmeğini yediğimize bakar mısınız? Rabbimizin yaratıcı kudretine bakar mısınız? İhtişamına bakar mısınız? Neden neyi çıkarıyor bakar mısınız? Ölüden diriyi çıkarmak daha mı şey? Ateşten hayatı çıkarmak. İşte Allah bu. Rububiyet böyle tecelli. Bu da aslında varlığın terbiyesidir. Ateşi terbiye et, hayat olsun. Bir volkanı terbiye et, volkanik bir gök cismini terbiye et, üzerinde insanı misafir eden muhteşem bir misafirhane dünya olsun. İşte bu. Allah'ın rububiyet tecellisi küresel bazda böyle tecelli ediyor. Kainat bazında nasıl tecellileri var kim bilebilir ki? Nasıl bilebiliriz ki? Elementer gelişim süreci aslında Kur'an'da çok güzel özetlenir değil mi? Embriyolojin gelişim süreci doğum sonrası maddi ve manevi gelişim süreci. Üç başlık altında ele alacağım. Elementer, embriyolojik yani anne karnındaki gelişim süreci ve doğduktan sonraki gelişim süreci. Elementer gelişim sürecinin ilk ifadesini isterseniz Kur'an'dan okuyalım. Enbiya suresinin 30. ayeti. İnkarda ısrar eden o kimseler görmezler mi ki gökler ve yer başlangıçta bitişikken kâneta ratkan. Başlangıçta bitişikken biz onları ayırdık ve fetaknâhuma. Bu bilgiyi Allah'tan başka bize kim verebilirdi? Üstelik 1400 yıl evvel. Bu bilgi olarak dünyada yeni bir bilgi. Ama Rabbimiz bunu 1400 yıl evvel gök ve yer bitişikken yani yeryüzü diğer kendi sistemi içindeki diğer cisimlerle bitişikken sonradan ayrılmış. Rabbimiz ayırdık diyor. Ama bunu Rab olarak ayırıyor tabii, o önemli. Ve hareket edebilen her canlıyı sudan var ettik. İşte o cümle bu ayetin devamı. Ve cealna minel ma'i kulle şeyin hay. Enbiya suresinin 30. ayeti. Buna rağmen hala inanmayacaklar mı? Hala inkar edecekler. Yani nasıl nankörlük yapabilirsin ey insan? Böyle ince ince seni gergef gergef dokuyan Rabbine nasıl nankörlük yaparsın? Ne süreçlerden geldin geçtin, bu emeğe nasıl saygısızlık yaparsın? Küçücük bir emek görüyorsun da ona saygısızlık yapmaktan utanıyorsun. Yüzün kızarıyor. Öyle değil mi? Mesela akşama kadar birini çalıştırsan da, milletin içerisinde vermiyorum desen diyebilir misin? Hangi haysiyet sahibi bunu yapabilir? Bunu yapsanız kim kınamaz sizi? En yakınlarınız bile kınamazlar mı? Ayıplamazlar mı? Peki bir günlük emeği bile inkar edemiyorsanız, ya bu kadar zamanlara sığmaz, dehr içine yerleştirilmiş, adeta sonsuz zaman içine yerleştirilmiş, böyle bir ilahi emeği nasıl inkar edersin ey insan? bu ne büyük bir nankörlük olur deyip, evet, beşerin elementer gelişim süreci Kur'an'da farklı lafızlarla ifade edilir. Bu onun rububiyetinin bir gereğidir aynı zamanda. Nedir? Min turabin, topraktan. Adem toprak demek zaten, kırmızı toprağa. Adem, kırmızı toprağa denir. Kök manası odur, toprak. Havva da hayat demektir. Dolayısıyla toprak ve hayat. Zaten şöyle bakın, nerenize bakarsanız bakın, ucu toprağa dayanır. İster anne karnındaki gelişim süreci, spermadan başlayalım. O da topraktan süzülüp geliyor. Yediğiniz her şey, ister karbonhidrat olsun, ister vitamin olsun, ister mineral olsun, ister diğer şeyler olsun, hepsi topraktan. Et yiyorsunuz, o da topraktan. Çünkü etini yediğiniz hayvan da topraktan besleniyor. Yani gerek anne karnındaki, gerek hatta döllenme öncesindeki, döllenme sonrasındaki tüm embriyolojik süreç, efendim mudga, alaka, izam ve o gerek doğduktan sonraki 3 kilo doğuyor, 80 kilo oluyor. Nereden aldı bu geri kalanı? O 3 kiloyu da zaten topraktan almıştı. Yani Adem, işte topraktan Adem'siniz, topraktansınız. Havva neden can? Aslında Adem ve Havva'yı birleştirin, insan olsun. İnsan da öyle değil mi? Cisim ve candan. Adem ve Havva, cisim ve can. Peki üçüncü unsur ruh. Onu da Allah üflüyor. Cisim ve can. Havva hayat. Oradan gelir. Hay. Hatta yılan da hayye demektir. O da hayat manasına gelir. O sembolik şeyler. Tevrat'ta anlatılan yılan. O da hay. Aslında o da semboldür, simgedir. Canlılığın simgesidir. Onun için tıbbın simgesi yılandır. Canlılığın, hayatın simgesidir. Yani nereden bakarsanız, sembolik okumayla da baksak, oraya çıkıyor, o kapıya çıkıyor. Elementer gelişim süreci, min turabin, topraktan, min salsalin, sulanmış topraktan, su katılmış topraktan, çamur diyoruz biz ona değil mi? Efendim, min tinin, su katılıp süzülmüş topraktan, min tinin lazib, konsantre olmuş topraktan, içinde artık organizmaların ürediği topraktan, min hameim mesnun, min salsalin kel fahar, pişirilmiş, şimdi işine pişirme de girdi, ateş de girdi, efendim, ateş de girdi, min salsalin kel fahar, ve kurutulmuş topraktan, içine rüzgar da girdi, evet, hayat dört şeyden mürekkeptir diyen kadim irfan işte onun için söyler. Onun için söyler. Toprak, su, ateş, hava. Dolayısıyla varlığın nereye dönerseniz dönün, hepsi birbiriyle alakalı. Yani varlığı oluşturan ana unsurların herhangi birine sırtını dönemezsin ey insanoğlu. İbrahim ateşe atıldı da ateş İbrahim'i niye yakmadı? Çünkü tanıdı. Dört unsurdan biriydi, tanıdı. Birbiriyle kavga hiç etmediler ki. Tanışıktılar, onun için kardeşine geldi. Gel kucaklarıma dedi. Ve Rabbimiz de ona emretti. Ya naru berdan, kuni berdan ve selamen ala İbrahim. Ey ateş İbrahim'e serin selamet ol. Sadece serin ol deseydi belki donduracaktı. Selamet ol deyince mutedil serinlikte ol, onu üşütmede demiş oldu. Evet, böylesine bir elementer gelişim süreci. Bu onun rububiyetinin bir gereği. Bir şeyi, neydi terbiye? Bir şeyi basit halinden alıp mürekkep haline doğru, kemaline doğru yürütmek değil. Terbiyenin tarifi buydu. Rab olan Allah'ta en büyük terbiyeci olduğuna göre bir şeyi basit halinden alıp onu aşama aşama kemale doğru ulaştırmak. Hadise bu, terbiye bu. Onun için Rabbimiz de işte insanı basit halinden aldı, aşama aşama terbiye ederek onu kemaline doğru. Ama insanın içine kemal haritasını yerleştiren de o. Yazan da o. Bunun formülünü yazan da o. Biz formülleri yazamıyoruz. Yazılmış formülleri keşfedersek seviniyoruz. Kaşif oluyoruz. Büyük bir iş yapmış gibi de seviniyoruz. Ama biz formül yazamıyoruz. Formüller ona ait. Yazılım ona ait. Ana yazılım ona ait. Levh-i Mahfuz onun elinde. Ana yazılım onun elinde. Vahiy de oradan iniyor. İnsanın ana yazılımı da oradan iniyor. Kainatın ana yazılımı da oradan iniyor. İnsan davranışlarının yazılımı da oradan iniyor. Tarihin yasaları da oradan iniyor. Sosyolojinin yasaları da oradan iniyor. Kainatın yasaları da oradan iniyor. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا O yasalara Kur'an sünnetullah diyor ve onlarda bir değişme bulamıyoruz. Sadece biz keşfediyoruz. Keşfettik mi de çok büyük bir iş yapmış gibi oluyoruz. Ve Allah sizi topraktan yaratmıştır. Sonra bir damlacık hayat suyundan. Sonra size birbirinize eş olacak cinsel bir kimlik vermiştir. Hiçbir dişi ne ondan habersiz hamile kalabilir ne de doğum yapabilir. Fatır suresinin 11. ayet. Ayete bakar mısınız? Lütfen. Yani bu ayeti teker teker tefsir etmeye kalksam bu dersin tamamını bu ayete ayırırdım. Onun için size havale ediyorum Fatır 11'i ve geçiyorum. Yine şu ayette öyle. Sizi toprak türünden yaratması onun mucizevi işaretlerinden biridir. Kur'an'da toprağa ilişkin tüm ifadeler çok ilginçtir. Belirsiz olarak gelir. Neçira olarak. Min turabin, min hame'in mesnun, min salsalin kel fakhar, min tînin, min tînin lazib. Hiç içinde marife gelen bir ibare gördünüz mü? Belirlik takısıyla gelen. Hepsi belirsiz. Ne demek? Sizin bildiğiniz gibi değil. O sizin bildiğiniz toprak gibi değil. Bambaşka bir işlemden geçiriliyor. Aklınızın ermeyeceği bir işlem. Öyle değil. Amenna ya Rabbi. Saddakna. Bakınız, Kur'an'da bir hususun müfredatının alt alta yazıldığında ortaya çıkan lugavi hususiyetlerinden ne sonuçlara varıyoruz? Yani dili bilmenin ve dili doğru kullanmanın sonucudur. Tefsir bundan bağımsız asla olamaz. Rabbimiz insanın elementer yaratılış süreçlerini zikredecek ve Kur'an'da hepsi marife değil nekira olarak, belirsiz olarak gelecek. Bunun anlama kattığı şey nedir? İşte budur. Evet. İnsan soyunu kastederek siz diye başlayan şu ayet, insanoğlunun tüm gelişim süreçlerini bir arada dile getiren belagat şahihrasıdır. Sizi önce toprak türünden, sonra bir damla hayat suyundan, sonra da döllenmiş yumurta hücresinden yaratan O'dur. Sonra bebek olarak meydana gelmenizi dilemiştir. Sonra olgunluk çağına erişmeniz ve ardından da yaşlanmanız için yasa koymuştur. Süreç dışında hiçbir şey kalmadı. Bir tek ayet, Mü'min suresinin 67. ayeti, tüm süreçleri hem elementer, hem embriyolojik anne karnı, hem de daha sonrasındaki tüm süreçleri bir tek ayette özetledi çıktı. Beşeri gelişim sürecine girelim. Burada fazla takılmayalım, daha çok konuşacak şeyimiz var. İkincisi beşeri gelişim süreci. Rabb'ın rububiyetini orada da görüyoruz. Rububiyet kesintisiz. Rububiyet çok çeşitli. Rububiyet sonsuz tecellilere sahip. Ve Rabbin rububiyeti orada da gözüküyor. İnsanlık önce beşer idi. Beşer iki şeyden, cisim ve candan oluşur. Önce beşer idi. Beşeri oluşturan iki ana unsur nedir? Ceset ve can. Alemi mülke ait ceset ve haydan neş'et eden can. Öyle değil. Ceset bizi maddi varlıklara bağlıyor. Cansa bizi hayat sahibi varlıklara bağlıyor. Onlarla müşterek. Peki bizi insan yapmak için bu iki unsur yeterli mi? Değil. Değil. bizi canlı yapmak için yeterli. Orada hayvanlarla müştereyiz. Tüm can sahibi varlıklarla orada müştereyiz. Onların iki unsuru var. Peki insan, insan olmak için üçüncü bir unsura ihtiyaç duydu. Neydi o? Ruh. İşte halife orada seçildi. Halife atanmasıyla ruh üflenmesi arasında bir ardışıklık vardır. Ruh üflenmeden halife atanmadı. Dolayısıyla ve iz kâle rabbuke lil melâiketi innî câilun fil ardı halife. Bakara 30. Hani Rabbin meleklere demişti ki ben yeryüzünde bir halife atayacağım. Halife. Kalfa halifeden bozmadır. Hani şu inşaatları yapan kalfa var ya, o halifeden bozmadır. Yeryüzü inşaat alanıdır. Allah insanı yeryüzü inşaatından harika bir bina yapsın diye kalfa olarak seçmiştir. Yeryüzünün halifesi. Onun için halifelik yeryüzüne nispet edilir, izafe edilir. Allah'a izafe edilmez. Kur'an'da halifetullah ifadesine rastlamazsınız. Hulefa'e fil ard ifadesine rastlarsınız. Yeryüzünde halife seçti. İnsanlık önce beşeriydi dedik. Sonra en sonunda halife oldu. Melekler nereden bilmişti insanoğlunun kan dökeceğini, fesat çıkaracağını? Melekler öyle dediler değil mi? Ya Rabbi, sen yeryüzünde kan dökecek, fesat çıkaracak birini mi yaratacaksın veya atayacaksın yeryüzüne? Ve nahnu nusabbihu bihamdike ve nukaddisu lek. Biz seni hamd ile takdis edip tesbih edip dururken sen kan dökecek birini mi atayacaksın demişlerdi. Ve nereden bilmişlerdi melekler? Allahu alem. Melekler gaybı bildikleri için söylemiyorlardı bunu. Çünkü melekler gaybı bilmez. Gaybı Allah bilir. Peki nereden bilmişlerdi? Birkaç ihtimal var. Bir, melekler tahmin etmişlerdi. Sadece tahminlerini söylüyorlardı. İki, melekler insandan önce yeryüzünde halife olan cinlerden, görünmeyen varlıkların davranışlarına bakarak bilmişlerdi. Ben bu ikisini de çok isabetli bulmuyorum. Üç, cisim ve cana sahip olan beşer zaten yeryüzünde vardı. Henüz ruh üflenmemiş ve insan olmamıştı. Beşer olarak, bakınız hayvan değil, o ayrı. Beşer, beşer canlılar içinde sureti böyle ama henüz insan olmamış. İnsan olmamış. Onun için özel bir suret. Yine özel bir dizayn. Fakat insan değil. İşte canlılar kategorisinden bir kategori. Onların en iyisi. Dolayısıyla ona baktılar ama çok vahşi. Zaten insi vahşinin zıttıdır. İns vahşin zıttıdır. Bunlar zıt, karşıt kelimelerdir. Vahşilikten çıkınca insi olur. Ünsiyet kesbeder. Ünsiyet kesbetmeyen, yek diğeriyle güzel ilişkiler kurana insiyet kesbetti denir. Bir başka türünün öbür üyeleriyle arasında sıcak dostluk geliştiremeyen vahşidir. Dolayısıyla insiyet kesbetmeden evvel vahşiydi. Ne zaman insi oldu? Ruh üflenince insi oldu. Onun için Araf suresinin 11. ayetine geliyoruz böylece. İnna halaknakum thumma savvarnakum thumma kulna lil melaiketi iscudu li Adem fesecedu illa iblis. Sizi biz yarattık. Size bir suret giydirdik, suret verdik. Sonra melekler Adem'e dedik ki, meleklere dedik ki Adem'e secde edin. Melekler secde ettiler, iblis etmedi. Araf suresinin 11. ayeti. Tefsir geleneğimiz biraz da Yahudi geleneğin etkisiyle Adem'i bir fert zanneder. Böyle bir mutlak yoruma gider. Adem'i bir fert zannedince de Adem'in çocukları nasıl çoğaldı sorusuna başka cevap bulamaz. Biraz yüzü kızara kızara da olsa ne yapalım? çözüm de yok. Sanki Allah çözümsüzlüğe mahkummuş gibi efendim. Adem'in kızlarıyla Adem'in oğullarını everirler. Oysa ki bu sembolleri sembol olarak okuduğumuzda ve Kur'an'ı da yüreğinden okuduğumuzda, ayetleri şöyle, geçmiş geleneklerin bizim zihnimizdeki ön yargılarını bir tarafa bırakarak okuduğumuzda, aa, ayet ne diyor burada? Araf suresi ne diyor burada? Sizi biz yarattık, size bir suret verdik ve sonra meleklere emrettik, Adem'e secde edin. Ey ya Rabbi, Adem'i biz yarattık, Adem'e suret verdik, meleklere emrettik, Adem'e secde edin deseydi ayet, tamam. Yani buradan bu sonucu çıkarmayacaktık. Veyahut da sizi biz yarattık, size bir suret verdik, sonra meleklere dedik ki size secde edin. Ama siz, siz Adem, Adem siz, siz gelince, ya Rabbi, yani bize şunu mu diyorsun? Siz Adem'siniz. Ademsizsiniz. E öyle diyorum kulum önünde. Metin önünde. Benim kelamım önünde. Kelama baksana. Dolayısıyla itiraz, ya Adem topraktan yaratılmadı mı? Adem değil, biz de topraktan yaratılıyoruz. Biz Adem'iz ve topraktan yaratılıyoruz. Biraz önce söyledik zaten. Topraktan yaratılıyor. Halen yaratılıyoruz. Buraya gelirken de yaratıldık, şu anda da yaratılma devam ediyor. Ediyor. Yani muhteşem fabrika devam ediyor. Kulle yevmin huve fî şe'n. O her an iş başındadır. Her an yaratmadadır. Onun yaratması kesildi mi? Onun yaratmasının bir an kesintiye uğraması söz konusu olabilir mi? Onun için Araf suresinin 11. ayeti bize söylüyor. Ayette siz Adem'siniz, Adem'sizsiniz. Ruh da onun rububiyetinin bir tecellisiymiş. Dikkat buyurun. Ruh Allah'ın hangi isminin tecellisidir diye sorun kendi kendinize. Rab ismiyle karşılaşacaksınız. Bakalım mı? Evet. Sana ruhtan soruyorlar. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّهُ Sana ruhtan soruyorlar. قُلْ هُوَ مِنْ اَمْرِ رَبِّي De ki o, مِنْ اَمْرِ رَبِّي مِنْ اَمْرِ اِلَٰهِ مِنْ اَمْرِ رَزَّاقِ مِنْ اَمْرِ خَلَّاقِ Değil. مِنْ اَمْرِ رَبِّي Rabbimin emrindendir. Rabbimin işlerindendir. Evet. Ondan bize çok az bir bilgi verilmiştir ayetin devamında. Çok sınırlı bir bilgi verilmiştir. İsra suresinin 85. ayeti. Rabbimin emrindendir. Rabbimin işlerindendir. Ruh. Demek ki ruhun üflenmesi Allah'ın rububiyetinin üflenmesidir. Rububiyet ruh suretinde tecelli etmiştir. Yani Rabbimiz insanda rububiyetinin en yüksek tecellisini göstermektedir. İşte budur. İçinde ruh olan her şey ilahi terbiye ile alakalıdır. Ruhu olan her şey Allah'ın Rab ismi onda tecelli etsin diyedir. Vahiy ruhtur. Vahiy ruhtur. Nahl suresinin 2. ayetini açın bakın. Yunezzilul melaikete bir ruh. Melekleri ruh ile birlikte indirdi. İndirir. Melekleri ruh ile birlikte. Ne demek melekleri ruh ile birlikte? Ruh ile indirmek. Melekleri vahiy ile indirdi. Eyvallah. Yine öyle değil midir Kadir suresindeki ayeti kerimede? Öyle değil mi? تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةِ وَالْرُوْهُ ف۪يهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرِ Melekler vahiy ile birlikte o gece inerler de inerler. Dolayısıyla vahiy yanlarında olduğu halde. Vahiy ruh imiş. Vahiy terbiye imiş. Vahiy Rab olan Allah'ın rububiyetinin insana bir tecellisiymiş. Ya Rabbi niye vahiy indirdin? Size Rabliğimi göstermek için kullarım. Ya Rabbi bize niye vahiy indirdin? Rububiyetim sizde tecelli etsin diye kullarım. Sizi terbiye edeyim diye kullarım. Sizi kemale ulaştırayım diye. İçinize yerleştirdiğim yaratılış amacını gerçekleştirmek için kullarım. Burada anlıyoruz. O zaman şunu da söyleyelim mi? Vahye sırt dönmek, Allah'ın terbiyesine sırt dönmek. Ben senin terbiyeni reddediyorum demektir. Haşa ve kella. Hafizanallahu ve iyyakum. Allah sizi de bizi de bundan muhafaza etsin. Evet. Ben senin terbiyeni reddediyorum. Bu ne cüret? Bu ne cüret? Böyle diyen birine Allah niye baksın? Allah onların yüzüne bakmayacaktır kıyamette diyor ya Ali İmran suresinde. Onun yüzüne bakmayacaktır, onunla konuşmayacaktır diyor. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Aynen böyle. Onun yüzüne bakmayacaktır, onunla konuşmayacaktır. Evet. Allah'ı darıltmamak lazım. Rabbi darıltmamak lazım. Rabbi kırmamak lazım. Gücendirmemek lazım. Allah gücenirse işte felaket orada başlar. Rabbimiz adı üstünde. Rabbimiz daha ne olsun? Emeğini o kadar emeğini inkar ederse insan yere göğe sığar mı ya? Nereye sığacak? Neresi vardır insan? O zaman git kendine bir alem yarat orada yaşa demez. Ya dese haksız mı? Embriyolojik gelişim süreci, üçüncü süreç. Gerçekten mucizevi bir süreç bu. Embriyolojik gelişim süreci, dişi yumurta hücresinin erkek spermini kabul etmesi bir mucizedir. Tıbben bir mucizedir ve bugün bu mucize açıklanmış değildir. Çünkü vücut, yaratılış icabı kendine yabancı olan her şeyi reddeder. Reddeder. Kabul etmez. Onun için bakınız kan grubu diye bir şey var. Onun için ilik tutmazsa veremiyorlar. Çünkü reddediyor. Onun için de ilik tutması lazım. DNA'sı, RNA'sı tutması, şifresi tutması lazım. Ama çok ilginçtir. Bakıyorsunuz kendinden olmayan bir şeyi, spermayı yumurta kabul ediyor. Hücre zarından girmemesi lazım. Zarı delip girememesi lazım. Ama giriyor. Orada Allah'ın rububiyeti tecelli ediyor. Orada Allah'ın ilahi müdahalesi tecelli ediyor. İşte o ilahi müdahale tek tek tecelli ediyor aslında. Yani kulle yevmin huve fî şe'n. Her an yaratmada olan Rabbimiz her an her insanın varoluş sürecinde devreye giriyor. Her zaman olduğu gibi. Ayeti dinleyelim. Müminun suresi 13-14. En sonunda onu karar kılacağı rahimde yer tutan bir hayat tohumu kıldık. Daha sonra o hayat tohumundan döllenmiş hücreyi yarattık. Hemen sonra döllenmiş hücreden cenini yarattık. Ve ceninden de kemikleri yarattık. En sonunda kemiklere kas giydirdik. Sonuçta onu bağımsız bir varlık olarak inşa ettik. Eyvallah. Ne diyeyim ben? Tefsire gerek var mı? İnsanın maddi ve manevi her türlü halinde onun rububiyetinin tecellilerini şu Kur'an pasajından daha iyi ne izah edebilir? En nihayet varlık bilgisinin son, en son sınırı Rabbine aittir. Altını çiziyoruz. Rabbine aittir. Evet. Esma'dan Rab geliyor. Ve elbet ağlatan da odur, güldüren de odur. Huve edhake ve ebka, huve emate ve ahya. Öldüren de odur, hayat veren de odur. Yine erkek ve dişi çiftleri yaratan da kesinlikle odur. Rahme atıldığı zaman bir meni damlasından yaratan da odur. ve elbet öteki hayatı yaratmak da ona düşer. Yine zengin eden de odur, rızkı sınırlayan da odur. Aman Allah'ım, ya Rabbi bir şeyde ne çok şey söylüyorsun. Yani şunu mu demek istiyorsun? Yaratışım ne kadar rububiyetimin tecelli ise, rızkı çok verip az vermek, bazılarınızı fakir, bazılarınızı zengin etmek de rububiyetimin, yani bazılarınızı fakir olarak terbiye ediyorum, bazılarınızı zengin olarak terbiye ediyorum. Bu bir terbiye biçimidir. Aman bu ikisi arasında şey olduğu, fark olduğu zehabına kapılmayın. Bazılarınızı varlıkla terbiye ediyorum, bazılarınızı yoklukla terbiye ediyorum. Hepsi terbiyemin farklı yansımalarıdır. Rububiyetimin farklı yansıma. Niye beni öyle terbiye ettin de onu öyle terbiye ettin diyorsan, bunun sırrını ahirette göreceksin. O zaman görünce şaşıracak ve kendin için en iyi terbiyenin o olduğunu anlayacaksın. Eyvallah. İyi ki vermemişsin ya Rabbi. Verseydim senaryoyu seyret ey kulum deseydi. Ve vermesi halinde ne olacağının senaryolarını aşağı çıkarsaydı. Aman aman aman aman ya Rabbi aman aman istemiyorum istemiyorum istemiyorum. O zaman şimdi isteme be kul. Şimdi iste. Evet. Olmasıyla olmaması senin için bir değilse Allah'ı tanıyamamışsın. Olmasıyla olmaması senin için bir değilse Allah'ı tanıyamamışsın demektir. Doğumdan sonraki maddi manevi gelişim süreci. Evet. Mümin suresi 67. ayetten devam edelim. Sonra bebek olarak meydana gelmenizi dilemiştir. Sonra olgunluk çağına erişmeniz ve ardından da yaşlanmanız için yasa koymuştur. Ne ki kiminize ölüm daha erken tattırılır, kiminize de sonu yasayla belirlenmiş bir süreye ulaşmanız için zaman tanınır ki, belki aklınızı başınıza alırsınız. Eyvallah. Hepsini söylüyor. Yani, bazılarının ömrü neden kısa, bazılarını neden çocukken alırsın ya Rabbi? Biraz önce zengin fakir meselesinde söylediğim şeyin aynısı. Senaryo 2 kulum. Eğer senin ömrünü uzatsaydım seyret şunları. Bak yapacağın şeylere. Aman ya Rabbi sen ne büyüksün. Sana nasıl teşekkür edeyim beni çocukken aldığın için. Kaç kişiye merhamet etmişsin ya Rabbi. Kaç kişiye rahmet etmişsin. Dolayısıyla aman büyük konuşmayalım. Rabbin rububiyetini göz ardı ederek ne hayatı ne ölümü, ne varlığı ne yokluğu, ne zengini ne fakiri, ne iyiyi ne kötüyü anlayamayız dostlar. Ne cenneti ne cehennemi anlayamayız dostlar. Evet. Bu süreçte, doğum sonrası sürecinde her organ rububiyetin tecellisidir değil mi? Her organ. A'ta kulle şeyin halkahu thumme hada. Her şeye yaratılışını yükledi, sonra onu yaratılış istikametinde yürü diye yola bıraktı. Yola yöneltti. Mesela insan gözü. İnsan gözünü bilir misiniz? Gözlerimiz var ama üzerinde çok düşünmedik. İnsan gözünün görme yeteneği doğuştandır. Fakat doğduktan sonra 6 ay bir bebeği görmesini engelleyin kör olur. Eyvallah. Allah Allah. Göz de rububiyetin tecellisine muhtaç, terbiye olmak istiyor. Görme terbiyesiyle ancak görüyor. Görmenin bir kısmını öğreniyor. Eğer onu yok ettiğinizde görme yetisi yok oluyor. Konuşma yeteneği. Ses tellerim var, ağzım var, dilim var. Ses çıkarma yeteneğim var, nefes borum var, nefesim var. Yani ses çıkarmaya yarayışlı tüm organlarım var. Konuşmak için yeterli mi? Rububiyet tecellisini göz ardı ederseniz asla. Bütün bunlar olduğu halde bir bebeği ormana bırakın, 20 yaşında ormandan alın, insan konuşması adına hiçbir şey olmuyor. Aman Allah'ım. Ne demek bu? Rabbin rububiyet tecellisi olarak konuşmayı öğreneceksin. Konuşma terbiyesine muhtaçsın ey kul. Konuşan birini duyacaksın. Şimdi konuşmayı Allah'ın öğrettiğine dair anladık mı? Peki ilk insana nasıl öğrendin? Eyvallah. Sensin. Sensin öğreten. Öyle mi? İkra bismi rabbik ellezî halak. Evet. Yani o öğretti değil. O öğretti. Alleme bil kalem. Allemel insane malem ya'lem. İnsana bilmediğini o öğretti. Malem ya'lem. Bilmediğini. Dolayısıyla sadece bilgi öğretmeye değil, yeteneklerimizi öğretmeye de ilahi rububiyetin tecellisine bağlıyoruz. Bakınız, benim konuşma hastalarım var. Onun için öğrenmeye, rububiyetin tecellisine muhtaç değilim diyemiyorsunuz. Yine muhtaçsınız. Rububiyetin daha ne çok tecellisi var. Başka tecellilerine de şöyle bir bakalım. Anne ve bebek ilişkisi. Bunu ele alalım. Aşerme denilen bir tabir vardır Anadolu'da, bilirsiniz değil? Anneler iyi bilirler. Aşerme. Anne hamile kaldığında aşerme başlar. Hem anne hem de rahmindeki bebek için mucizevi bir koruma sistemidir aşerme. Koruma sistemi. Nasıl korunuyor? Kışın ortasında dut, erik, karpuz ister. Hadi. Buldun güzelliğini. Bul bulabilirsen. Şimdi daha buluyorsunuz. Ya bundan 30 sene, 40 sene, 50 sene, 100 sene, 300 sene, 500 sene, 1000 sene, 10 bin sene insanoğlu yaşadıkça bu aşerme vardı. O zaman nasıl bulurlardı acaba? O zaman da bilge hanımlar saklarlardı bunları. Her mahallenin bilge hanımı olurdu, bilge annesi. O çocuklarının anası değil, şehrin anasıydı. Mahallenin anasıydı. Ah! O hanımlar çok azaldı. Ne olur içinizden de ben sadece yavrularımın anası değilim. Bu şehrin anası. Bu şehrin anasız babasız kaç yavrusu varsa hepsinin anasıyım diyen yiğit hanımlar çıkmalı. Çıkmalı. Evet. Aşerme mucizevi bir koruma sistemi. Dut, erik ve karpuzu kışın ortasında niye ister? Aslında bebeğin o anda A, B ve C vitaminine ihtiyacı vardır. Onun için ister. Fakat vitaminlerin hangi meyvede, hangi sebzede, hangi vitaminin bulunduğunu uzmanı bilir. Bunun bilgisine sahip olmayan, okumayan bilmez. Vücut nasıl biliyor da hangi meyvede, hangi vitamin olduğunu, direkt onu istiyor? اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى. Her şeye yaratılıştan amacını yükledi, sonra da onu en doğru yöneldi. Bu. Ayeti hatırlıyoruz. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. O halde Rabbinizin hangi bir nimetini yalanlarsın? Çünkü onlardaki vitamini kendi bilmese de beden biliyor. Rabbin rububiyet tecellisi işte böyle. Rububiyetin annedeki tecellilerinden biri de anne sütüdür. Teknolojinin bu kadar ilerlemesine rağmen henüz bu teknolojiyle anne sütüne benzer bir besleyici gıda icat etme imkanı şu anda mümkün gözükmemektedir. Hatta gelecekte de imkansızdır. Neden mi? Söyleyeyim. Anne sütü ağız denilen o ince sıvıyla başlar ilk elde. Ağız derler ona. O süt de değildir, süt öncesidir. Çünkü o anda süt gelse eğer bin midesi onu kaldıramaz. Anne sütü hem besleyici, hem koruyucu, hem tedavi edicidir. İlk andan son ana kadar. Hem besleyici, hem koruyucu hem tedavi edici. Hıfzı sıha içindir. Hastalıktan korur. Hastalandığında da bebeği tedavi eder. Anne sütü annenin çocuğun gelişimine göre 4 haftalıkken ki anne sütünün bileşimleri ile 8 haftalıkken ki anne sütünün bileşimleri farklıdır. 12 haftalıktaki daha farklıdır. Bileşimi değişmektedir canlı olarak. Bebeğin ihtiyacına göre anne sütünün bileşikleri değişir. Değerleri sabit değildir. Bebeğin gelişimine paralel olarak değişir, gelişir. Burada soru şudur. Sütün muhtevasını bebeğin ihtiyacına göre ayarlayan kimdir? Allahu Ekber. فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا. O halde Rabbinizin hangi bir nimetini yalanlarsınız? Bütün bunlar olup bitiyor da farkında bile değiliz, görüyor musunuz? Nenelerimiz de farkında değildi, onların neneleri de farkında değildi ama on binlerce yıllık insanlık, belki milyonlarca yıllık insanlık tarihi bu hep böyleydi. Bu mucize hep böyle devam etti. Ve bu mucizenin sahibi de Rabbimizdi, Allah'tı. Eyvallah. Rab ismi ebeveynde tecelli etmeli. Tecelli etmeli ki ebeveyn terbiye ile mükelleftir. Evladın terbiyesi. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا قُوْ اَنْفُسِكُمْ وَاَهْل۪يكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. Tahrim suresi ayet 6. Ey iman edenler, iddianızda samimiyseniz iman iddianızda bunu ispat edin. Bunun ispat yollarından biri de kendinizi ve bakmakla yükümlü olduğunuz kimseleri yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten korumaktır, koruyunuz. Eyvallah. Bu bir Rabbani rububiyetin, Rabbin rububiyetinin insandaki tecellisinin Allah'a şükrüdür. Rabbe şükrüdür. Madem benim rububiyetim sizde tecelli etti, siz de bu tecelliden yavrularınızı nasipdar edin. Onlardan esirgemeyin. Onları terbiye edin. Rabben terbiyeyi öğrenin, terbiye edin. Öğrenmek budur zaten. İnsan öğrenen bir varlık olarak yaratıldı, unutmayın. O zaman bu öğrendiğiniz şeyleri sizin de terbiyesiyle yükümlü olduğunuz kimselere uygulayın. Evet. Biz de aynı zamanda Rab'den rububiyetin nasıl olduğunu, usul ve üslubunu da öğreniyoruz, değil mi? Evlatta tecelli etmelidir Rabbin rububiyeti. Enişkur li velivalideyk. Lokman suresi 14. ayet. Bana şükredin, anne babanıza şükredin. Şuna bak. Evlattaki rububiyet tecellisi evladın anne babanın terbiyesine dahil olmaz. Onların affedersiniz. Onların terbiyesini kolaylaştırmaz. Onların terbiyesine açık olması. Zaten bir nimete teşekkür öyle değil mi? O nimetten istifade etmektir. Teşekkürün ilk hali o nimeti olduğu gibi, yani yerli yerince kullanmaktır. Akla teşekkür, aklı kullanmaktır. İradeye teşekkür, iradeyi kullanmaktır. Öyle değil mi? Göze teşekkür, gözü doğru kullanmaktır. Kulağa teşekkür, kulağı doğru kullanmaktır. Dinlemeyi ve görmeyi doğru yapmaktır. Bunlar şükürdür. Birinci şükür, fiili şükürdür bunlar. Evet. Senin Rabbin diyor. İsra suresi 23. ayet. Öyle başlıyor. Senin Rabbin ana babaya iyilik etmeyi emreder. Niye senin Rabbin? Senin ilahın değil, senin Rabbin. Çünkü rububiyetin bir tecellisidir de onun için anne baba. Anne babanın varlığı Allah'ın rububiyetinin bir tecellisi. Onlara iyiliği emreder. Eğer onlardan biri ya da ikisi senin yanındayken yaşlanırsa, sakın onlara üf bile deme ve onları azarlama. Aksine onlara gönül okşayıcı sözler söyle. Eyvallah. Bundan ötesi yok. Üf bile deme. Yani Kur'an'da dövme ayeti yok. Babanı, ananı dövme. Dövmeye gerek yok. Dövme demeye gerek yok. Üf bile deme dedikten sonra o söylenmiştir. Bütün bu emir ve yasaklar da Rabbin rububiyetinin bir ifadesi. Yani Allah neden emreder, neden nehyeder? Tüm ilahi emir ve yasakların sebebi nedir diye sorarsak bir tek cevabı var. Rabbin rububiyetinin tecellisi olduğu için. Rab terbiye etmektedir. Sınırlar koymaktadır. Canımızı mı sıkıyor bu? Allah'ınızın aşkına. Özgürlük teslimiyettedir. Nefsini ne kadar köle etmişsen o kadar özgürsün. Nefsinin istediği şeyleri yapmak özgürlük değildir, köleliktir. Batı'da özgürlüğün tarifi böyle yapılıyor. Canının istediğini yapmak. Canının istediğini yapmanın bizdeki karşılığı köleliktir. Özgürlük değildir. Özgür olan canının istediğini değil, doğru olanı yapar. Birçok iyiliği insan canı istemez. Birçok kötülüğü de ister. Ne yapalım şimdi? Keyfine göre yaşa. Takıl kafana göre. Canının istediğini yap. Böyle mi? Bu cennettedir. Cenneten ve harira. Cennet ve harir. İpek değil. Cennet ve sonsuz özgürlük. O cennettedir. Onun için sonsuz özgürlüğü dünyaya taşımaya kalkan ahireti zımnen inkar ediyor demek. Evet, böyle bir madalyonun öbür tarafı var. Onun için o cennettedir. Ve bütün emir ve yasaklar Rabbin rububiyetinin tecellisi. O halde Rabbinizin hangi bir nimetini inkar edersiniz? فَبِئَيِّ اَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا Rabbin rububiyetinin en keskin tecellisi akıl-bali olma hadisesidir. Ünlü Misak ayetinde esma içerisinde sadece Rab isminin kullanılması tesadüf değil. Ayetin mealini vereyim. Ve Rabbin, altını çiziyoruz. Rabbin, Adem oğlunun sulbünden onların nesillerini çıkardığı her zaman. Evet. Onları kendileri hakkında tanık kıldı, şahit kıldı. Elestu bi rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Elestu bi rabbikum. Elestu bi ilahikum değil. Elestu bi rabbikum. Ben sizi terbiye eden değil miyim? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Onlar da bela dediler. Kesinlikle evet. Ve biz buna şahidiz dediler. Araf suresinin 120, 172. ayet. İşte bu. Bakınız. Rabbin rububiyetinin misak budur aslında. Ayet-i kerimedeki Rabbin Adem oğlunun sulbünden onların nesillerini çıkardığı zaman ifadesini akıl bali olma olarak anlamak en doğru anlamadır. Onun için öyle anlamak lazım. Onun için Efendimiz üç kişiden kalem kalkar diyor. Rufi'al kalem an felâf. Üç kişiden kalem kalkar. Kim? Akıl bali oluncaya kadar çocuktan. Efendim. Yani affedersiniz. İhtilam oluncaya kadar çocuktan ve ifakat buluncaya kadar deliden ve iyi efendim evet evet orada karıştırdım. Yani benim dikkat çekmem gereken şey akıl bali oluncaya kadar çocuklar. Dolayısıyla akıl bali olma aslında Rabbin Adem oğlunun sulbünden zürriyetini alması. İşte akıl bali olduğunda ben sizin Rabbiniz değil miyim diyor artık. Eğer ondan sonra bu suale hayır cevabı verecek bir hal ve davranış varsa, yani insan Rabbinin sözünü dinlemiyorsa, bu hal ile sen benim Rabbim değilsin manasına geliyormuş. Allah bunu böyle alıyormuş, biz buradan böyle anlıyoruz. Haşa. De dehşet bir şey değil. Yani sen benim Rabbim değilsin. Allah'ın emeğini inkar. Allah'ı inkar. Allah'ın emeğini inkar. Bismillah. Öğrenebilme yeteneği Rabbin en büyük rububiyet tecellisi. İkra. Bismi Rabbikellezi halak. Oku yaratan Rabbin adına. Ellezi halak. Evet. O insanı yarattı. halakal insane min alak. İnsanı alaktan yarattı. Alakadan yarattı. Sevgiden yarattı. Sevgiden, ilgiden yarattı. Kur'an'da alak bir kez geçer, alaka dört kez geçer. Diğer geçtiği her yerde alaka geçer. Bir tek burada alak geçer. Onun için oradakiler embriyolojik süreçteki embriyoya delalet ederler. Buradaki ise alaka ve ilgiye, sevgiye delalet eder. Çünkü insana mahsus bir alaktan söz ediliyor burada. Oysa embriyodan yaratılmak insana mahsus değil. Tüm canlılar embriyodan yaratılırlar. Öyle değil. Embriyolojik süreçte embriyo diğer canlılarla ortak olduğumuz bir nokta. İnek de öyle, at da öyle, deve de öyle. Efendim diğerleri de öyle. Dolayısıyla insana mahsus bir şey olmalı. İkra, Bismi Rabbikellezî halak, halakal insâne min alak. Burada insana özgü bir şey olmalı. İnsana özgü embriyo olmayacağına göre, burada insana özgü olan sevgiden yarattı. Sevgiden. Biz bunu Rum suresindeki ayetten de anlıyoruz. Rum suresinde وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ya yeah. O kendi cinsimizden eşler yaratmış ve aramıza da meveddet yani sevgi ve merhamet koymuş. Dolayısıyla o ayetle bu ayeti birleştirdiğimizde Rabbin rububiyetinin tecellisini bir kez daha görüyoruz. Öğrenmek de Allah'ın rububiyet tecellisidir. Ben öğretmen olarak gönderildim diyor ya Allah Resulü. Bu'istu muallimen. Ben öğretmen olarak gönderildim. Demek ki Rabbin rububiyeti en çok Allah Resulü üzerinde tecelli ediyor. Onun öğretmenlik vasfı da Rabbin rububiyetinin tecellisi. Öğretmenler, hocalar, imamlar, kulaklarınız çınlasın. Lütfen. Rabbin rububiyeti en fazla sizde tecelli etmeli. Sizde tecelli. Titremelisiniz Rabbin rububiyeti karşısında. Onun için hocalar ve hocalar, imamlar, öğretmenler diye ayırmamak lazım. Hocalar dirilince toplum dirilir. Hocalar ölünce toplum ölür. Hocalar ölü yıkayan değil, diri yıkayan adamdır. Diri yıkayan. Burada istenen kulluktur değil mi? Kölelik değil. Allah bizden kulluk istiyor. Kölelik ayrı bir şey. Onun için kulluk kölelik değildir. Evet. Kulluk kölelik değildir. Abidle ibad formu farklı gelir onun için. Çok ilginçtir. Abidle ibad formu çok farklı gelir. Evet. Abid, ibad. Evet. Abid dört kere gelir. Gerisi çok onlarca kez de ibad gelir. Abid geldiği zaman orada anlarız ki iman etmemiş kullara sesleniliyor. Efendim. Dört yerde geldiğinde de Allah'ın sonsuz merhametine delalet eder. وَمَا اَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ yani ben bana ihanet etmiş kullarıma asla zulmetme ihtimalim yoktur. Allahu Ekber. Zaten zulmetmemiş kullarına Allah'a zulüm mümkün mü? Kendine zulmetmemiş tabii ki. Yani verdiği emeğe haksızlık etmiş kullarıma diyor, zerre kadar zulmetme ihtimalim yoktur. Dört yerde de benzer formlarla gelir. Evet. Kulluk kölelik değildir dedim. Yani ubudiyet nedir ya? Kulluk şereftir. Onun için kul bu manada abd insan manasına gelir. Köle değil. İnsan manasına gelir. O nedenle hiçbir efendi kölesinin iradesini tam kullanmasını ister mi? İradesini tam kullanan köle köle olur mu? O zaman efendi de efendi olmaz. Efendi ile köle ilişkisi bitmiştir orada. Eşit ilişki başlar. Peki Allah insana iradeyi veren değil midir? Verdiği iradeyi tam kullanmasını isteyen değil midir?
Biz Allah'ın kölesi olsaydık Allah insandan iradesini tam kullanmasını ister miydi? O zaman irademizi az kullanınca kızan Rabbimiz niye kölesi olalım? Biz kuluyuz. Ve kulluk şereftir. Kulluk şereftir. İnsanın Rabbe kul olması Allah'ın insan üzerindeki Rablik hakkıdır. Ey insanlık! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz ki takvaya ulaşabilirsiniz. Rabbinize kulluk ediniz ki. Bakara 21. Misal 1. Namaz üzerinden bizi terbiye eder. Yani kulluğumuzun tüm formları terbiye içindir. Namaz bir terbiyedir. Allah'ın rububiyetinin tecellisidir. Namaz. Namazın kendisi bizzat terbiyedir. Bakınız. Namazım kaçar diye endişe ediyorsunuz, terbiye oluyorsunuz aslında. Aslında konturpiye duruyorsunuz. Yani hep diken üstündesiniz. Hep diken üstündesiniz. Nedir? Hep ayıksınız demektir bu. Diken üstünde olmak o. Uyuklamayın. Kendinizi kaybetmeyin. Kendinizde olun. Bilinçli olun. Hep bilinç halindesiniz. Zamanın farkındasınız. Çünkü namaz var. Namazla terbiye ediyor. Müthiş bir terbiye. Ondan sonra namazın içinde terbiye ediyor. Namazın içinde gelen vesvese bir terbiyedir. Alın size terbiye içinde terbiye. Vesvese bir terbiyedir. Bakalım yenilecek mi, yenecek mi? Bakalım şeytanın sahnesinde müşteri mi olacak, yoksa kapıyı çarpıp bileti de yırtıp çıkacak ve bir daha senden bilet almıyorum ey şeytan mı diyecek. Bakalım. Seyircisi olan oyun bitmez. Sen şeytanın seyircisi olursan şeytan da dünyada en büyük sinematek, yani sinema arşivi şeytanındır. Olmayan filmi yok. Yeter ki siz seyredin. Birini çıkarır, birini koyar. Siz seyretmezseniz eğer dükkanı kapatır, gider başka müşteri arar. Onun için vesvese böyle bir imtihandır. Vesveseye kapı açmayacaksın. Seyretmeyeceksin. Seyircisi olmayacaksın. İşte namaz bir terbiyedir. Namazın içindeki vesvese de ayrı bir terbiyedir. Randevuya riayet terbiyesidir namaz. Allah'la randevu. Rabbim, randevulaşmıştık kulum, niye gelmedin? Seni bekledim, niye gelmedin? Sohbete gelecektin, niye gelmedin? Benimle sohbet edecektin. Benimle sohbet etmeye niye gel? Özlemedin mi yoksa? Özlemedin. Ama ben seni özledim. Ben seni hep zikrettim ama sen beni niye zikretmedin? Ya. Sohbete gelecektin. Allah'la 5 kez sohbet etmek. Değil? Falanca artistle sohbet ettim diye hava atıyorlar hayranları. Falanca aktörle İşte elim eline değdi. Ya onun bulunduğu salonda ben de vardım falan diye hava atıyorlar. Allah'la sohbet edeceksin ve hava atacaksın. Atacaksan bunun havasını. Allah'la sohbet et. Dolayısıyla namaz bu. İnfak, misal iki. İnfak üzerinden terbiye eder. Bakalım, infak edersiniz. İnfak ettiğiniz adam döner, sizi üzer. Hatta bazen daha kötüsü yaşanır, arkanızdan vurur. İşte merhametten mazarrat doğar diye bilgiç konuşanlardan olacak mısınız, olmayacak mısınız? Hadi bakalım. Alın size terbiye. Servet zaten bir terbiye aracıdır. Bir de servetiniz üzerinden sizi terbiye eder. İnfak ettiğiniz, yardım ettiğiniz üzerinden de bir de sizi terbiye eder. Böyle. Tamam ya Rabbi. Hazreti Ebubekir öyle yapmamış mı? Besledi. Fakirdi. Mıstah bin Usase. Üfefe. Fakirdi. Yoksuldu. Akrabasıydı da. Besledi, büyüttü. Gözünü oydu. Hazreti Aişe'nin yapılan iftirayı en çok yayanların başında Mıstah bin Üfefe geliyordu. Oysa Allah Hazreti Ebubekir sürekli onun rızkını temin eden insandı. Hazreti Ebubekir'e çok dokundu. Bir daha dedi, ona zırnık yok. Rabbimiz ayeti gönderdi. bunun yakışıklı bir tavır olmadığını söyledi. Hazreti Ebubekir Rabbine döndü. Ya Rabbi, bundan sonra iki kat vereceğim, söz veriyorum. Ne muhteşem bir terbiye bu. Ne muhteşem bir terbiye. Ne büyük güzellikle karşı karşıyayız, farkında mısınız? İnsan bu kadar yüceltilir ancak. Bu kadar güzelleştirilebilir. Misal 3. İki müminin arasını bulmak istersiniz, dayak yersiniz. Yani bu dayak ille de elden şiddet değil. Yani zarar verir size. Ya ben ara bulmak istiyorum ama bak, o da memnun olmuyor. Ara bulmak istemeniz ilahi terbiyenin bir gereği. Ama imtihanın ikincisi gelir, onlar üzerinden imtihan eder. Bakalım bir daha ara bulmak mı diyecek mi, demeyecek. Demezse kazanır. Eyvallah. Yiyelim, ne olacak? İlahi rububiyetin tecellisi böyle gerçekleşsin de biz de yiyelim, ne olacak diyorsa tamam, kazanmıştır. Allah zaten ona onu dedirtecektir. Bazen çocuğunuzu siz terbiye edersiniz. Fakat aslında çocuğunuz sizi terbiye eder. Çocuğunuz sizi de, çocuğunuz üzerinden Allah sizi terbiye eder. Yahu bu çocuk benim mi falan dersiniz ara sıra. Yerde durmaz, gökte. Efendim. Bir an durmaz, her işi şer. Efendim. Aslında Allah çocuğunuz üzerinden sizi terbiye ediyor. Ya Rabbi, estağfurullah, tövbe ya Rabbi falan derseniz belki azaltırsınız. Dolayısıyla o terbiyeyi aldığımızda mesele bitmiştir. O mesajı aldığımızda mesele bitmiştir. Onun için terbiye sınırsızdır. Kulluk bir lütuftur. Ücret beklenmez. Öyle değil. Ubudiyet bir lütuftur aslında. Allah'a kulluk bir lütuftur. Buna ücret mi isteyelim yani? Bizi kulluğa kabul ettin ya Rabbi. Yetmez mi ödül olarak? Bunun bir de karşılığını mı bekleyeyim? Karşılık değil. O verdiği de ihsanıdır zaten. İhsanıdır. Lütufkardır o. Latif olandır. Onun için. İslam'ın kök manasını biliyor musunuz? Dün akşam Asya Der'de söyledim. Cahiliye Arabı İslam kelimesini hangi manada kullanırdı? Bizim bildiğimiz Kur'an'daki manasıyla hiç kullanmadı. Cahiliye Arabı'nın İslam kelimesini kullandığı mana şu: alacaklıya borcunu gönül rızasıyla tam olarak ödemek. Borcunu gönül rızasıyla tam olarak ödemek. İslam'ın cahiliyede kullanılan manası buydu. Peki dinin kök manası nedir? Borç. İkisini birleştirelim. Allah'a borcunu ödemek. İslam bu. Peki Allah'a borcunu insan ödeyebilir mi? Her nefes borç. Her an borç. Borç borçla ödenmez. O zaman nedir? Rabbimiz borcunu itiraf et, ödenmiş kabul edeyim diyor. Borcunu itiraf et, ödenmiş kabul edeyim. Bir de üstüne cennet vereyim. İşte bu. Rabb tüm peygamberlerin ve salihlerin dilindeki isimdi. Adem Rabbine karşı geldi ve ivaya kapıldı, değil mi? Ve asa Ademu Rabbehu fegava. Adem Rabbine, altını çiziyoruz Rabbin. Rabbine. Demek ki aslında Adem oğlunun Allah'a isyanı rububiyete isyan manasına geliyor. Yani her işlenmiş günah Rabbin rububiyetine karşı bir isyan manasına geliyor. Adem Rabbinden kelimeler alıyor. Dikkat buyurun. Altını çiziyoruz yine. Fetelakka Adem min Rabbihi kelimatin fetabe aleyh. Adem'den kelimeler, Rabbinden kelimeler, Rabbinden, Rab olan Allah'tan. Çünkü tevbe de Rabbin rububiyetinin bir tecellisi. Demek ki günah Rabbin rububiyetine yönelik bir suç. Ama tevbe de Rabbin rububiyetinin bir tecellisi. Yeryüzü tevbenin ödülü günahın bedeli değil. Kur'an'daki sıralama bu. Tevbe ettikten sonra yeryüzüyle ödüllendiriliyor Adem. Eyvallah. Ama Hristiyanlıkta günahın bedeli. Trajedi burada başlıyor işte. İnsanlığın kökünü Hristiyanlık trajedi olarak görüyor. Çünkü trajedi, hem cennete koyacaksın hem de yasak koyacaksın. Hem cennete koyacaksın hem de şeytanı sokacaksın. Yılanı sokacaksın. Hem cennete koyacaksın hem de imtihan edeceksin. Trajedi bu. Onun için tiyatro batı da gelişti. Aslında eski Yunan'dan beri var. Eski Yunan'da da trajedinin kaynağı yine tanrılarla insanlar arasındaki savaştan kaynaklanıyor. Yunan tragedyası. Roman da batı da onun için gelişti. Trajediye dayalıdır. Bakınız, bizde söz sanatları farklı gelişmiştir. Batı'da farklı gelişmiştir. Bizde trajedi yoktur. Bu manada insanın hakikatle çatışması yoktur. Uyumu vardır. İnsan uyum üzerine inşa edilmiştir. Ama Hristiyanlıkta insan çatışma üzerine. Onun için ilk günah doktrini ve İsa'nın çarmıhta gerilmesi insanlığın günahına kefaret hikayeleri. Geriye kalan böyle geliyor. Ve en sonunda işte Papa Pius hepsini öldürün diyor. 30 bin kişilik bir yerleşim merkezi. Tanrı seçip ayırmayı, günahsız olanları seçip ayırmayı iyi becerir diyor. Hepsini öldürün. Bu kadar. Tanrı'ya seçip ayırtacaksın yani. Sen hepsini öldür. Anlatabiliyor muyum? Bu trajedidir. Bizde yoktur. Bizde düzen vardır. Onun için bizde uyum vardır. Kopuş yoktur. Bu önemli. Hazreti Nuh, Rabb'e şöyle dua etmişti. Rabbim demişti. Rabbim, altını çiziyoruz. Ben kavmimi gece gündüz davet ettim. Ne ki benim davetim onları uzaklaştırmaktan başka bir işe yaramadı. Nuh suresinin 5. 6. ayetleri. Hazreti İbrahim kavmine, sizin Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir demişti. Enbiya suresinin 56. ayetinde. Rabbiniz, yine Rab. Rabbi hakkında İbrahim'le tartışan biriden bahsediyor ayeti kerime. O Nemrut'tu tabi. Hazreti İbrahim, benim Rabbim hayat veren ve öldürendir dedi. O cevap verdi, ben de hayat veren ve öldürürüm. Yani yine Rabbim, benim Rabbim. Hayat ve ölüm Rabbin rububiyet tecellisidir demiştik değil mi? Nemrut küstahça kibrinin ateşine öylesine yanmıştı ki İbrahim'i ateşle yakmaya kalktı. Aslında İbrahim'i ateşe atmadı, imanı ateşe attı Nemrut. İmanın yakmayacağını bilemedi. Çünkü ateşin de bir Rabbi vardı, onu bilemedi. Onu, Rabbi bilemedi. Ve iz ibtela İbrahim rabbuhu bi kelimatin fe etemmehun. Rabbi İbrahim'i kelimelerle sınadı ve o da o sınavın tamamını geçti, tamamladı. Rabbi İbrahim'i sınadı. Sınayan hep Rab'dir. Sınanmak rububiyetin bir tecellisidir. İmtihanların tamamı rububiyetin tecellisidir. Onun için başımıza bir imtihan geldiğinde, hastalık olarak, kayıp olarak, azaltma olarak, acı olarak, yoksulluk olarak, sıkıntı olarak, huzursuzluk olarak, geçimsizlik olarak, her ne olursa, geçimsizlik deyince hemen hanımlara bakıyorum, özür dilerim. Erkeklere de bakayım, efendim. Dolayısıyla her ne olarak gelirse gelsin, Rabbin imtihanı olduğunu bileceğiz ve onun bir terbiye unsurunu olduğunu bileceğiz. İnanın, imtihanı fırsata çevirmek mümkün. Krizler fırsattır. Her imtihan bir fırsattır. Eğer verirsek imtihanda sınıf atlayacağız. Neden imtihanı bir kayıp olarak görelim ki? Rabbim benimle ilgilendi. Değil mi? Rabbim benimle ilgilendi. Rabbimin ilgi alanındayım. Böyle düşünmek yok mu? Böyle düşünmek yok mu? Rabbim beni unutsaydı ya. Sahabe öyle düşünürmüş biliyor musunuz? Hadi hanım Resulullah'a gidiyoruz demiş. Niye gideceğiz? Resulullah'a gidiyoruz, ayrılacağız. Ya bey, seninle gül gibi geçinip gidiyoruz. Allah aşkına ne var ki aramızda? Tam merdivenden inerken ayağı takılmış, aşağı kadar yuvarlanmış. Tamam hanım vazgeçtim demiş. Ne oldu? 6 aydır farkında mısın başımıza hiç üzücü bir iş gelmiyor. Allah'ı biz unuttuk da Allah da bize unuttu mu diye kaygettim. Onun için Rabbim bizi hatırlasın diye başımıza imtihan açacaktım. Şimdi unutmadığını gördüm, hadi vazgeçtim. dolayısıyla Allah beni hatırladı diye düşünmek yok mu? Böyle bakmak yok mu? Böyle bakmasak ne değişir ki zaten? Belanız iki kere bela olur, üç kere bela olur, beşe katlanır, yüze katlanır ve altında kalırsınız. Hayat üstünüze biner. Oysa hayatın üstüne binmek lazım. Yusuf kıssası rububiyetin bir tecellisiydi. Hazreti Yakup rüyasını tabir ederken oğlu Yusuf'a seni Rabbin seçti diyordu Yusuf suresinin 6. ayetinde. Rabbin seçti. Niye? Yusuf suresi baştan sona terbiye edilmeyi ele alır. Çünkü Yusuf kıssası terbiye kıssasıdır. Allah'ın bir insanı terbiye etmesi, kuyulara atılmak, çöle diye satılmak, ondan sonra zindanlara düşmek, iftiralara uğramak ve Mısır'a sultan olmak. Allah terbiye ederse ne olur? Hadi buyur. İşte bu. Dolayısıyla Rab bu. Hazreti Musa'nın hayatı rububiyetin mahza bir tecellisidir. Başka bir şey söyleyebilir miyiz? Yusuf kıssasında Kur'an'dan nakledilmesi aslında ey Mekke'nin Yusuf'u Muhammed. Sen şimdi Mekke'nin Yusuf'usun ama bir Medine'n olacak. Kardeşlerin seni kuyuya, kör kuyuya atmaya çalışıyorlar. Rabbin seni kuyudan çıkarıp Mısır'a sultan edecek. Bir gün senin Mısır'ın olan Medine'yi göreceksin. Bu değil miydi mesaj? Medine'nin ismi dahi yoktu o zaman. Ama öyleydi işte. Hazreti Musa'nın hayatı rububiyetin mahza tecellisi. Rabbim dedi ben kendime kötülük ettim. Evet. Rabbim. Ben kendime kötülük ettim. İnni zalemtu nefsi. Ben kendime kötü. Ne olur beni affet. Kasas suresi 16. ayet. Rabbim demişti hani Rabbim bahşettiğin nimet hakkı için suçlu ve haksız kimselere bundan böyle asla arka çıkmayacağım. Kasas 17. O Mısırlı'yı öldürme hadisesinde bir yumrukta kaza yumruğunda. Benzer bir yakarışı kaçak olarak geldiği Medyen'de de yapmıştı. Medyen'de Prens Musa, Habeş ordusunun muzaffer komutanı olarak Habeşistan'dan dönmüş. Firavun ölünce yerine geçecek üç kişiden biri. Fakat öyle bir hadiseler yumağı oluşuyor ki, kendisini kaçak bir suçlu olarak Medyen'de bir çeşme başında buluyor. Yorgun ve bitkin, günlerdir gece saklanıp, gündüz saklanıp gece yol alarak gelmiş Medyen'e. Ve her şeye muhtaç. Kim eli kolu dökülmüş tam Resulullah'ın Taif'ten dönüşünde olduğu gibi. Sıfır noktası. Bittim ya Rabbi noktası. Bittim ya Rabbi. Terbiyeyi görüyor musunuz? Orada öyle bir duası var. Rabbim diyor, bana bahşetmiş olduğun bu tür bir hayra öylesine muhtacım ki. Her tür hayra öylesine muhtacım ki. O kızlarla karşılaşıp da o süreç başlayınca Kasas suresi 24. ayet. Evet, nihayet Hazreti Peygamber'e Mü'minun suresinin sonunda şu dua telkin edilir. İmdi ey bu vahyin muhatabı, Rabbim de bağışla, merhamet et. Zira merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Sapmış kavimlerin rububiyeti inkar ettiklerini biliyor muydunuz? Tüm helak olmuş kavimlerin problemi rububiyeti inkar problemi. Mesela Nuh kavmi. Rububiyeti inkar problemi. Nuh dedi ki ey kavmim ben sapıtmış değilim. Aksine ben alemlerin Rabbi tarafından seçilen bir elçiyim. Size Rabbimin mesajlarını tebliğ ediyor ve öğüt veriyorum. Ve bu sayede rahmete nail olasınız diye içinizden bir adam eliyle Rabbinizden size bir bildiri gelmesinde şaşılacak ne var? Araf 61-63. Rabbim, Rabbiniz, yani sıra sıra Rab, Rab geçiyor ayet-i kerimelerde. Hud kavminin sorunu rububiyetleydi. Rabbin rububiyetiyle. Hud dedi ki, ey kavmim, ben aklı kıt biri değilim. Bilakis ben alemlerin Rabbinden, dikkat buyurun, alemlerin Rabbinden bir elçiyim. Size Rabbimin mesajlarını tebliğ ediyorum. Zira ben sizin için güvenilir bir nasihatçıyım. Ne yani? Sizi uyarsın diye içinizden bir adam eliyle Rabbinizden size bir bildiri gelmesine niçin şaşırıyorsunuz? Rabbim, Rabbim, Rabbiniz. Dikkat buyurun lütfen. Esma'ya dikkat edin. Onun için rububiyetle sorunu vardı. Hazreti İbrahim'in kavminin de rububiyetle sorunu vardı. Bir gece karardığında bir yıldız gördü ve haykırdı. Benim Rabbim bu. Rabbim. Eyvallah. Problem Rabbiyle çünkü. Problem, kavmin problemi Rabbin rububiyetiyle. Fakat yıldız batınca dedi ki, "Kale la uhibbul afili." Ben batanları sevmem. Sonra ayın doğuşunu görünce, işte Rabbim bu dedi. Yani kıssa böyle devam ediyor. Hazreti Lut'un kavmi de öyle. İnsanlar içerisinden erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Bu şekilde Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi bir yana mı bırakıyorsunuz? Rabbinizin sizin için. Firavun'un sorunu da öyle. Onu biliyoruz değil mi? Ene rabbukumul ala diyordu. Ben Rabbinizim, ben en büyüğüm. Ben sizin büyük Rabbinizim. Rabbin rububiyetine gökleri Firavun kendi yaratmadığını bilmiyor muydu? Herkes bilmiyor muydu? Ben gökleri yarattım dese kim inanırdı Allah aşkına? Demek ki yeryüzünde insanın hakimiyetine soyunmuş. Ve bu manada Allah'ın rububiyetine rakip olarak görüyor kendini. Demek ki tüm şirklerin problemi bu. Yahudilerin ve Hristiyanların sorunu da rububiyetle biliyor musunuz? اِتَّخَذُوا اَخْبَارَهُمْ وَرُحْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Yahudiler ve Hristiyanlar din adamlarını, ahbarlarını ve ruhbanlarını Allah dışında Rabler edindiler. Görüyor musunuz? Sorunları Allah'ın rububiyetiyle. Hani onlar tek bir kelimeye çağrılmışlardı değil mi? Ya ehlel kitabı te'alev ila kelimetin sevâin beynena ve beynekum ellâ na'bude illallah ve lâ nüşrike bihi şeyen ve lâ nettekize ba'duna ba'dan erbâben. Bazımız bazımızı Rabler edinmeyelim, gelin bir ortak çağrıya. Gelin bir ortak kelimeye. Nedir o? La ilahe illallah. Gelin, tevhide gelin diye bir çağrı yapıyor Kur'an. Arap müşriklerinin problemi de rububiyetleydi. Ali İmran suresi 64 deminki ayet. Ve eğer dönüp sorsam müşriklere gökleri ve yaratan kimdir ve güneşle ayı emre amade kılan kimdir diye hiç tereddütsüz diyecekler ki leyekulunnallah. Elbette Allah'tır. Demek ki gökleri yeri yaratan kimdir diye müşriklere sorsan Allah'tır diyorlar. Peki sıkıntı ne? Sorun ne? Niye müşrik oldular? Allah'ın göklere ve yere yarattığına inanıyorlar da insanın hayatına karışmasına karşılar. Hayatımıza karışma diyorlar. Ey Allah, hayatımıza karışma. Bizim Rabbimiz olma diyorlar. Aslında modern şirkin, modern cahiliyenin problemi de bu değil. Modern cahiliye, seküler cahiliye de bunu demiyor mu? Aslında çoğu Allah'a inanıyor bakıyorsunuz. Hatta içlerinde namaz kılanları bile var. Niye kılıyor anlamak da mümkün değil. Ve tıpkı hac eden müşrik gibi. Ve Allah'ın hayatına müdahil olmasına karşı reddediyor. Allah'ın hayatına müdahil olmasını reddediyor. Allah'ın rububiyetini reddediyor. Onun içinde karıştırma Allah'ı canım diyor. O işe karıştırma. Ticareti Allah'a karıştırma diyor. Siyaseti Allah'a karıştırma. Olur. Emriniz olur. Yarat bir hayat. Yarat bir hayat alanı. Karıştırmayalım. Allah'ın yarattığı hayat alanını Allah'tan mı kaçıracaksın? Becerebilir misin bunu? Yapabilir misin bunu? Seyrani ne demişti? Tanzimat padişahı Abdülmecid'e. Seni sürerim demişti ve sürmüştü de zaten. Tanzimata olan muhalefetinden dolayı. Bozmak mümkün ise aklım bikrini, boz da bakir iken dul gönder beni. Aklımın bekaretini, yani düşünce özgürlüğüme eğer engel olmak mümkünse diyor, hadi becer bunu. Hakkın mekanından özge bir mekan bulmak mümkün ise bul gönder beni. Beni süreceğin yer Allah'ın mekanı değil mi diyor. Halep'e sürdü nitekim. Halep de Allah'ın mekanı değil mi? Allah'ın yarattığı yer değil mi? Eğer beni sürmek istiyorsan bir yere gerçekten Allah'ın yaratmadığı bir yer bul diyor. Muhteşem. Muhteşem. İşte bu. Dolayısıyla modern cahiliyenin de problem bu. Aslında Soru şu. Rabbimizin rububiyeti bazen imtihan olarak geliyor, musibet olarak geliyor ve bizi üzüyor. Bizi üzüyor. Bizi üzen bu musibetler aslında ahirette bizi sevindirebiliyor. Yani dünyada üzen musibetler ahirette sevindirmek için geliyor. Şimdi gerçekten bu musibet mi, nimet mi? Kişinin zarar olarak gördüğü musibetler aslında kar. Şairin dediği gibi, derman arardım derdime, derdim bana derman imiş. Bürhan arardım aslıma, aslım bana bürhan imiş. Öyle değil. Derdiniz dermanınız oluyor. Rab isminin birlikte geldiği isimler, iki isim var. Biri Rahim, biri Gafur. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. Neden Rabbir Rahim? Bu neden böyle gelir? Rahim olan bir Rab'den onlara sonsuz mutluluk ve selamdır. Eyvallah. Böyle bir selam sözü var. Allah'ın selam sözü, mutluluk sözü. Rahim nasıl bir Rab? Bu soru. O nasıl bir Rab? Rahim olan bir Rab. Neden Rahim olan? Rab ismi ile yan yana kullanınca zaten anlaşılıyor. Terbiyeye muhtaç olmasaydı terbiye edilmezdi. Terbiyeye muhtaç olan rahmete muhtaç olandır. Aynı zamanda Gafur ismi. Sebe suresinin 11. ayetinde Rabbinizin size bahşettiği rızıktan nasiplenin ona, ama ona olan şükrünüzü de eda edin. İşte size tarifsiz güzellikte bir yurt ve tarifsiz bağışlayıcı bir Rab. Ve Rabbun Gafur. Tarifsiz bağışlayıcı bir Rab. Öyle değil. Kusuru olmasaydı terbiyeye ihtiyacı olur muydu? Kul kusurludur. İnsan kusurludur. Kusurludur ki Rabbimiz de terbiye ediyor. Peki ne olacak? Kul kusurlu olacak, Rab affedecek. Kul kusur işleyecek, Rab affedecek. İşte burada da ve Rabbün gafur o. Bağış kusurlu için. Mesela Mekke'de müşriklerin ağır işkencesi altında kendilerine dayatılan sözü takiye yaparak söyleyen ve daha sonra da hicret eden müminlerden bahseden ayet şöyle biter. Çünkü senin Rabbin o ağır acının ardından elbette tarifsiz bağışıyla, eşsiz rahmetiyle muamele edecektir. Nahl suresinin 110. ayeti. Mekke bir terbiye mektebi değil midir? Mekke'yi biz işkence mekanı olarak görürüz değil mi? Değil. Aynı zamanda terbiye mektebidir. Mekke okulunu okumasalardı Medine mezuniyetini görürler miydi? Göremezler. O zaman Mekke'yi sadece kötülük odağı olarak görmeyelim. Bir terbiye mektebi olarak görelim. Aynı zamanda cennet ve cehennem de öyle değil. Bakınız. Cennetin Rabbin rububiyetinin bir sonucu. Terbiye ettiği insanı cennet için terbiye ediyor değil mi? Çünkü cennete insan kamil olarak giriyor. Nakıs olarak girmiyor. Çünkü cennet güzelliğin üretildiği merkez. Peki cehennem ya? Ya cehennem niye Rabbin rububiyetinin? İnan, ben öyle inanıyorum. Cehennem Rabbin rububiyetinin bir tecellisi. Dünyada terbiye olmayanları ahirette yoğun bakım ünitesine alıyorlar. Yoğun bakım ünitesi. Çünkü hafif bakımda tedavi edilmeyince yoğun bakımı. Kâle azâbi usîbe bihi men eşâ. Allah buyurdu ki azabıma sadece dilediğim kimseleri uğratırım, efendim isabet ettiririm. Ve rahmetu vesiat kulle şey. Evet. Ve rahmeti vesiat kulle şey. Ama rahmetim var ya, her şeyi kuşatmıştır. Her şey. Rahmetim her şeyi kuşatmış. Ve rahmeti vesiat kulle şey. Allah'ın rahmetinin her şeyi kuşatması ne demek? Cehennemi de kuşatmış mıdır? her şeye cehennem hariç midir, dahil midir?
Dahildir.
Evet. Ve şimdi Rab olan Allah'a Kur'an'da Rab ismiyle yapılan dualardan bir demetle ellerimizi açalım, bir dua edelim, dersimize son verelim. Rabbimiz, ey alemlerin Rabbi, ey arşın Rabbi, ey göklerin ve yerin Rabbi, ey bu ikisi arasındakilerin Rabbi, ey doğuların ve batıların Rabbi, ey dağın ve taşın Rabbi, ey kurdun ve kuşun Rabbi, ey müminiyle kafiriyle bütün bir insanlığın Rabbi, ey Musa'nın ve Firavun'un, ey İbrahim'in ve Nemrud'un Rabbi, ey benim Rabbim, ey bizim Rabbimiz. Hamdimiz sana mahsustur. Zira insan sana mahsustur. Rabbimiz seni tesbih eder, seni tekbir eder, seni tazim ederiz. Sana Adem'in diliyle yalvarırız. Rabbimiz, biz kendi kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, kesinlikle kaybedenlerden oluruz. Bize acı ya Rabbi. Bizi bağışla ya Rabbi. Bize merhamet et ya Rabbi. Bizi bize bırakma ya Rabbi. Bizi kendine bırak ya Rabbi. Sana Nuh Aleyhisselam'ın diliyle yalvarıyoruz. Rabbim, hakkında bilgim olmayan bir şey istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen, büsbütün kaybedenlerden olurum diyordu Hazreti Nuh. Biz de diyoruz ki, bizi bağışla ya Rabbi. Bize merhamet etme ya Rabbi. Bizi kaybedenlerden etme ya Rabbi. Bizi kazananlardan et ya Rabbi. Sana İbrahim'in diliyle yalvarıyoruz. Rabbim demişti İbrahim, ailemi yetiştirdiğim bu mekanı emin bir mekan kıl. Biz de diyoruz ki Rabbim, ailelerimizi yetiştirdiğimiz mekanları emin mekanlar kıl. Evlerimizi cennetin şubesi kıl, cehennemin şubesi kılma ya Rabbi. Sana Yusuf Aleyhisselam'ın diliyle yalvarıyoruz. Rabbim, benim için hapis yatmak, bunların beni çağırdıkları günahtan daha hayırlıdır demişti. Sen zalimlerin tuzaklarına karşı beni korumazsan, hilelerine kapılır da kendini bilmezlerden biri olup çıkarım demişti. Biz de Yusuf Aleyhisselam gibi, zalimlerin bizi çağırdığı günahtan bizi korumanı istiyoruz. Koru ya Rabbi, muhafaza et ya Rabbi, bizi her türlü isyandan, her türlü tuğyandan koru ya Rabbi, bizi sana muti et ya Rabbi, asi etme ya Rabbi. Ya Rabbi, Rabbim demişti yine, doğrusu bana iktidarı sen bahşettin. Yine sen öğrettin bana olayların doğru yorumunu. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden, hem bu dünyada hem de öte dünyada yârim, yardımcım sensin. Canımı, varlığını sana adamış biri olarak al ve beni iyiler arasına kat. Biz de Hazreti Yusuf gibi dua ediyoruz. Canımızı sana teslim olanlar arasında al ya Rabbi. Canımızı sana teslim olmayanlar arasında alma ya Rabbi. Biz tam seni razı etmiş olarak sana kavuşalım ya Rabbi. Cenneti hak ettiğimizde sen canımızı al ya Rabbi. Sana Musa'nın diliyle yalvarıyoruz. Rabbim demişti Musa, ben kendime kötülük ettim. Ne olur beni affet. Yine Rabbim demişti Musa, dileseydin bu zalimleri ve beni daha önce helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helak eder misin? Bu senin sınamandan başka bir şey değil. Onunla dilediğini sapıklığa terk eder, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Sensin bizim velimiz. O halde bizi bağışla. Bize merhamet et. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Böyle demişti Hazreti Musa. Biz de yalvarıyoruz onun diliyle ya Rabbi. Biz kendimize kötülük ettik. Sen bize iyilikten başka bir şey etmedin. Biz kendimize kötülük ettik. Sen bizi affet ya Rabbi. Zulmümüzü mani ol ya Rabbi. Kendimize yaptığımız zulmü engelle ya Rabbi. Ya Rabbi, içimizdeki beyinsizler yüzünden bizi helak etme. İçimizdeki inkarcılar yüzünden bizi helak etme. Onları da sana kul et ya Rabbi. Onları da sana kul et ya Rabbi. Ya Rabbi, bizi doğru yola ilet. Bizi yanlış yola iletme. Ya Rabbi, bizi yönelttiğin doğru yolu bize göster. Görmeyi nasip et ya Rabbi. Yine Rabbim demişti Hazreti Musa. Benden kabul et adamı. Çünkü sen her şeyi işiten, her şeyi bilensin demişti Hazreti Meryem'in annesi Hanne. Biz de hayatımızı sana adamak istiyoruz. Ya Rabbi, bizi bizden kabul et. Bizi bırakma. Bizi sana bırak ya Rabbi. Sana Zekeriya'nın diliyle yalvarıyoruz. Rabbim demişti Zekeriya, sana dua edip de eli boş kaldığım hiç olmadı. Biz de ya Rabbi, gerçekten dua edersek elimiz boş kalmayız, biliyoruz. Ya Rabbi, dua kalbin seninle konuşmasıdır. Ne olur duamızı seninle konuşmaya tebdil et ya Rabbi. Ahvalimizi hayra tebdil et ya Rabbi. Ellerimizi boş bırakma ya Rabbi. Sana müminlerin diliyle yalvarıyoruz ya Rabbi. Rabbimiz, bütün bu gökleri ve yeri anlamsız ve amaçsız yaratmadın. Yücelikte eşsizsin. Bizi ateşin azabından koru. Bizi ateşin azabından koru. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe mahkum edersen kesinlikle rezil etmiş olursun ve onun için bir yardımcı da bulamaz. Rabbimiz, bizi Rabbinize iman edin diye çağıran, imana çağıran bir davetçiyi duyduk ve hemen iman ettik. Rabbimiz, bizim günahlarımızı bağışla. Bizi merhamet et. Kötülüklerimizi ört. Ve canımızı erdemlerle birlikteyken al ya Rabbi. Rabbimiz, elçilerin aracılığıyla yaptığın vaadi bize bahşet. Ve kıyamet günü bizi mahcup etme. Rezil etme. Hazil etme. Zelil etme. Senin huzurunda yüzümüzü kara çıkarma ya Rabbi. Çünkü sen vaadinden asla caymazsın. Sana Taif dönüşü kan revan içinde kalıp, alemlere rahmet olan olduğu halde, alemler içinde bir karış yer bulamayan Muhammed Aleyhisselam'ın diliyle yalvarıyoruz. İlahi, kuvvetimin tükendiğini sana arz ediyorum. Gücümün azaldığını, insanların gözünde küçük düştüğümü sana şikayet ediyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi, ey alemlerin Rabbi, sensin ezilmişlerin Rabbi, sensin benim Rabbim. Beni kimlerin eline bıraktın Allah'ım? Bana gaddarlık yapan yabancıların eline mi? Yoksa davamı ipotek edecek bir düşmana mı? Eğer sen bana gücenmezsen, kesinlikle çektiğim hiçbir şeye aldırmıyorum. Lakin iyiliğin beni rahatlatacaktır. Senin nuruna sığındım. Karanlıkları aydınlatan nuruna. Gelecek azabın bana ulaşacak öfkenden kaçıp kurtulacak bir sığınak arıyorum. Sana sığındım ya Rabbi. Yeter ki razı ol. Beni bir lahza benimle baş başa bırakma ya Rabbi. Bizi bir lahza bizimle baş başa bırakma ya Rabbi. Güç sendendir. Kuvvet sendendir. Allah'ım, Rabbim sensin. Senden başka kulluk edecek kapımız yoktur. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. آمين آمين يا معين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.